Her zaman buraya gelirken daha kapıda gülümsemeye başlıyoruz. Çünkü eşimiz, dostumuz artık burada, arkadaşlarımız burada, sevdiğimiz insanlar burada. Hamdolsun. Rabbimizle de burada buluşuyoruz. Aslında her an bizimle birliktedir. Ama daha bir kuvvetli hissediyoruz işte kapılmayla, güzel sözlerle. Çok yabancı kardeşlerimiz var. O yüzden yavaş konuşmaya çalışacağım. Bu da zor bir şey. Bir arkadaşım Amerika'ya gitmişti. Bir sorun çıkmış, ne olduğunu anlayamamış. Önemli de değil. Konuşuyor ama oradaki görevliyi anlamıyor bizim adam. Lütfen biraz yavaş diyor İngilizce olarak. Yine aynı şeyi söylüyorlar. Sonra başka birisine devrediyor. Lütfen biraz yavaş. O da gene söylüyor. Sonra şuna karar veriyor Amerikalılar. Bu adamla yavaş konuşmak lazım. O zaman onun bir görevlisi var. Yavaş konuşan adam. Onu çağırıyorlar. Siyah bir adam. Yavaş yavaş o konuşabiliyor. Demek ki bu da bir yetenek. Herkes yavaş konuşamayabilir. O yüzden yavaş konuşmaya çalışacağım. Lütfen anlamanızı çok istiyorum. Burada tercüme yapılmıyor çünkü Türk Kilisesi ve Türkçe konuşuyoruz. Ne mutlu, kardeşlerimiz bizi anlayabiliyorlar. Biz de anlaşılmak istiyoruz zaten. Böyle çok iyi. Şimdi bugünkü konuşmamız şöyle diyelim. Yeni olan her şey güzeldir. Diyelim ki eve yeni bir cihaz aldınız, yeni bir alet. Ve bununla birlikte bir de size kullanma kılavuzu verirler. Kullanma kılavuzu, manual guide, ondan verirler. Açarsınız, okursunuz nasıl kullanılabilir. İlk sayfada şunu yazar mesela: tebrikler, artık bir Philips kullanıcısı oldunuz. Güzel, teşekkür ederiz. Burada cihazı nasıl kullanmanız, nelere dikkat etmeniz, nelerden kaçınmanız, neler nasıl arıza durumunda ne yapmanız gerektiği anlatılır. Sorun giderme bölümü, troubleshooting, doğru mu söyledim? O bölümü açarsınız. Hep şu yazar: alet elektriğe bağlı mı? Cihazı elektriğe bağladınız mı? Hayır, böyle kullanıyorum. Çünkü elektrik çok pahalı. Bu şekilde kullanamıyor muyum? Olmaz. Hep bunu yazarlar. Neyse, demek ki herkes için yazıyorlar. Peki, şimdi bu kullanım kılavuzu nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü kullanım kılavuzu, bizim içinde bir kullanım kılavuzu var. İşte burada. Bu da yeni bir insanın kullanım kılavuzudur. Yeni derken, bunu açıklayacağım size. Bu insanın hemen hemen her durumda başvurabileceği bir kılavuzdur. Yani bizim kullanım kılavuzumuz. Bu kitap aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Hem de bir ahlaki öğütler kitabıdır. Hem bazı bilgiler verir geçmişe ve geleceğe dair, hem de teolojimizin, yani ilahiyatımızın temelini oluşturur. Kullanım kılavuzu yenilendiğimiz anda bize verilir. Ne zaman yenileniyoruz? İkinci doğuşla. Yani Adem'deki yaratılışta değil, sudan ve ruhtan yeniden doğduğumuz, yenilendiğimiz zaman, yani fabrika ayarlarına döndürüldüğümüz zaman. Çünkü Rab bizleri mükemmel olarak yarattı ama biz kendi kendimizi kirlettik ve kirletebiliriz. Ama fabrika ayarlarına döndürülebiliriz. Bu da Mesih'te yeniden dünyaya gelmekle oluyor. İkinci kere doğmakla oluyor. Ve ikinci kere doğmak olabilir mi diye sorduğunu biliyoruz Nikodimos'un. O da kadından değil, sudan ve ruhtan doğmanız gerekir. ve her zaman her yaşta olabilir demişti İsa Mesih. Çünkü biliyoruz ki Adem bahçesinde insanın yapısı bozuldu ve Tanrı ile ilişkisi koptu. İnsan düştü ve kirlendi. Ve bunun doğal sonucu olarak ölüm çalışmaya başladı insanın içinde. Aldığımız her nefes bizi ölüme biraz daha yaklaştırırdı. Küçücük bir bebek düşünün. İşte burada var örneği. Ne kadar sevimli, zararsız bir melek gibi görünse de maalesef bütün kötü insanlar dünyaya bebek olarak geldiler. Hepsi de çok zararsız görünüyorlardı. Ama dünya hoşlanmadı bu konudan. Bu konuyu sevmedi. Çabuk geçeceğiz. Evet. Dünya insanı bozar. İçimizde zaten genetik olarak kıskançlık, kibir bunlar Adem'den bize gelen şeyler. Ve bu şekilde hem kendimizi hem de dünyayı, başka insanları mahvedebiliriz, zarar verebiliriz. Bir söz var biliyorsunuz. İnsan insanın kurdudur. Yani insan için en zararlı varlık yine başka bir insandır. İnsan diğer insanlarla rekabet halindedir çünkü. Adem'deki insan böyle düşünür. O benim, o da benim. Öbürküne vermemeliyim. O zaman hayat devamlı bir savaş, başkalarıyla bir mücadeledir. Hepsini ben alayım, ona hiç vermeyeyim. En üstün ben olayım. Kendimi yüce kılayım. Çünkü işte mesele zaten buradan başladı. Kendini üstün görmekle. Kendi aklına, kendi düşüncesine, kendi çizdiği geleceğe güvenmek. Ve bu şekilde devletler arası ittifaklardan evliliklere kadar her şey sadece çıkar birlikteliği olur Adem'deki insanlarda. Çıkar birlikteliği sona erince devletler birbirine girer, evlilikler biter, arkadaşlıklar sona erer. Biz de onlar gibi olabilirdik ama değiliz. Çünkü Adem'deki yaratılıştan ayrıldık ve Mesih'te ikinci kez yaratıldık. Ve Mesih'in kimliğini aldık. Ve Mesih'in kimliğini alırken işte kullanım kılavuzumuz da bize birlikte verilmiş oldu. Yeni olan her alette biliyorsunuz çıkar ambalajdan. Kullanım kılavuzumuz dünyanın hemen bütün dillerine çevrilmiştir. En çok çevrilen kitaptır, en çok basılan kitaptır. Herkes okusun ve anlasın istenmiştir. Başka bir dile çevrilemez diye bir şey yok. Her dile çevrilebilir. Çünkü hiçbir dil kutsal değildir. Ne İbranice, ne Yunanca, ne Latince okumak gerekmez. Herkes kendi dilinde okuyabilir. Kelimeler kutsal değildir. İçindeki düşünceler kutsaldır. Ve Türkçe'ye de rahatlıkla çevrilir. Biz de okur anlarız. Ve bizim kilisemizde her imanlının bu kitabı okuyabileceğini, onu anlayabileceğini ve onunla iletişim kurabileceğini kabul eder. Kitapla iletişim kurmak çok önemli. Buraya geleceğiz. Ama bazı iddialar var. Bunlara cevap vermek isterim. Bunlar zaten bilinen şeyler ama burada tekrar edelim. Hem yeni kardeşlerimiz hem de eskilerde belki sorularla karşılaşabilirler. Bunlara cevap verebilmek için. Mesela kitabımız değişti mi? Kitap değişti mi? Ve ayetimize bakalım. İsa Mesih ne dedi? Matta 5:18. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. İsa Mesih bunu garanti etti. Biz mantığımızla düşünürsek herhangi bir insan Tanrı'nın sözünü değiştirebilir mi? Buna gücü yeter mi? Böyle bir insan olabilir mi? Tanrı kendi sözünü korumaktan aciz midir? kendi planını, kendi yasasını ve insanlara aktardığı sözü koruyamayan bir Tanrı'ya ne kadar güvenebiliriz? Kitap gönderip gönderip kayboluyor. Bunu kargo şirketi yaparsa bir, iki, kaç kere yapabilir? Evet, Tanrı kendi sözünü koruyacak güçtedir, kendi kitabını koruyacak güçtedir. O yüzden kitabını korumuştur. Şimdi bu kitabı nasıl okuruz? Okumak için özel bir tören gerekmez. Abdest almak, giyinmek, farklı yönlere dönmek, belli bir oturuş içinde olmak vesaire gerekmez. Her zaman okuyabilirsiniz. Saygı gerekir ama saygı kitabın nesnesine değildir. Gösterişsel bir nesne değildir. Yere de koyabilirim ve alabilirim. Gördüğünüz gibi bu öyle konmaz, böyle yapılmaz gibi yasalar yok. Ama buna saygı gösterir, buna inanır, bunun içindekileri kabul ederiz. Saygımız bu şekilde olmalıdır. Peki kitabın yazarı kimdir? Burası önemli. Yazarları bellidir. İçinde insan isimleri geçer. Ancak Petrus 1.21'e bakarsak o da şöyle demiştir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İlettiler. Burada açılışta bakarsanız değişik isimler görürsünüz. Eski ve yeni ahit olarak. Burada yanlarında yazarları belirtilmiştir. Bunlar gerçek tarihi şahsiyetlerdir. Çoğu hakkında bilgimiz var. Ama Tanrı'dan aldıkları esin altında hissettiklerini yazıya dönüştürürken kendi üsluplarıyla, kendi kelimeleriyle yazdılar. Mesela Luka bir doktordu ve öyle yazdı. Petrus balıkçıydı ve öyle yazdı. Bunlar Tanrı'dan duydukları şeyleri aktarırken farklı kelimeler, farklı edebi tarzlar, farklı üsluplarla, kimisi çok karmaşık ve bol kelime kullanarak, kimisi kısa cümlelerle, az sözle ifade ettiler. Ama aynı şeyi ifade ettiler. Çünkü burada söylendiği gibi insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Burada konuşan hiç kimse kendiliğinden konuşmuyor. Rabbin işaretiyle, Rabbin hissettirdiğiyle konuşuyor. İçinde 66 kitap vardır. Bir kısmı eski ahittir, bir kısmı yeni ahittir. Bazıları çok eskidir. İsa'dan yüzlerce hatta bin küsur yıl önce yazılmıştır. Ancak hepsinin tek bir amacı vardır. Tek bir şey, o da kurtuluşu anlatmak. Ta en baştan beri Rab insana bir gün gelip kurtarılacağını, bir gün gelip düştüğü bu yeryüzünden onu tekrar kendi bahçesine alacağını, yeryüzünü bir bahçeye dönüştüreceğini, günahı, acıyı, ölümü, korkuyu, hastalıkları ortadan kaldıracağını söz vermiştir ta en baştan. İnsan Tanrı'dan ayrılmak istedi. Bunu bizzat bu şekilde, bu sözlerle yapmadı. Ama onun yolunu terk etti ve kendi yoluna gitmeyi tercih etti. Adem bahçesindeki olay budur. Ama Tanrı insanı bahçeden çıkarırken şunu da söyledi. Yaratılış 3.15'te. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Burada insanın saptığı kötülüğe ya da bu kötülüğe onu sevk eden iblise, yani kötülük ilkesine Tanrı sesleniyor. Kadının soyu senin başını ezecek. Kadından doğan, babasız olarak, yani kadından doğan kadının soyu senin başını ezecektir. Böyle bir kurtarıcı gelecek ve o bir gün bu olayı başlatan kötülüğü, iblisi, kötülük ilkesini ezecek, onu yenecektir. Ve Rabbin gerçek kuzularını kurtaracaktır. Rab çıkarırken daha Adem ve Havva'yı bahçeden kendi iyilikleri için, çünkü kirliyken Tanrı'nın huzurunda kalamazlardı. Onları bahçeden çıkarırken bunu da söyledi. Gün gelecek, bu işler düzelecek dedi ve daha kurtuluş müjdesi ilk olarak orada hazırlandı. Peki kurtuluş nasıl gelir, neyle gelir? Romalılar 1.17'ye bakarsak, Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Rabbimiz söz verdiği kurtarışı yalnızca onun adına iman ile sağlayacağını söyledi. İşte bu kitap bu olayın tarihidir. Bu kurtuluşun adım adım nasıl gerçekleştiği, zaman içinde Tanrı'nın nasıl bir yol izlediği, insanlığın hangi maceralardan geçerek İsa Mesih'e ulaştığı ve Mesih'in getirdiği kurtuluşun, müjdenin yayılması ile devam eder. Ve yeryüzünün sonuna ilişkinde bazı öngörüler içerir. Zamanın sona ermesi ve Tanrı Krallığı'nın geri gelmesi. Bu eski ve yeni ahit içinde, eski ahit yeniyi işaret eder. Yeni ahit de eski ahiti referans alır. İkisi birbirini tamamlar. Yeni ahit İsa Mesih demektir ve İncil'lerle birlikte başlar. Şimdi sıkça sorulan sorular kısmı vardır. Neden 4 İncil var? Çünkü 4 tanık yazdı. Bu yüzden 4 İncil oldu. 3 tanesi fiziksel İsa'yı 3 boyutta diyelim tanımlarken Yuhanna İncil'i daha çok İsa Mesih'in ruhsal yönüne ve asıl kimliğine odaklanmıştır. Diğerleri daha çok yapıp ettiklerini 3 ayrı tanık olarak 3 ayrı yönden bakarlar. Ve Yuhanna da İsa Mesih'in gerçek kimliğine, ruhsal kimliğine, kişiliğine odaklanır. Ve bunlar bizim için İsa Mesih'i yaşayan bir Tanrı ve sözünü diri söz olarak aktarmak için yapılmıştır. Herkes, yani imanlı olan herkesin bu kitabı okuma, onunla iletişime girme hakkı vardır ve bu Rab tarafından sağlanır. Şöyle denilemez, o kitabı bana ver, sen anlamazsın, sen yorumlayamazsın, sen yalnızca benim sözümü dinleyeceksin, ben burada ne dersem odur. Bu anlayış bazı zamanlarda yeryüzünde oldu, maalesef yanlıştı. Bazı insanlar kutsal kitabı yalnız kendilerinin kullanabileceğini, cahil insanların veya diğer insanların buna hakkı olmadığını söylediler. Bu elbette çok kolay anlaşılabilir bir şey. Bir çıkar meselesi. Eğer kutsal kitabı senden alırsam ve sende kutsal kitap olmazsa ve yasak olursa, o zaman her zaman bana muhtaç olacaksın ve benden dinlemek zorunda kalacaksın. Ben ne dersem odur ve bu şekilde bunlar iyi niyetli olabilirlerdi ama sonu kötü oldu, iyi olmadı ve kilise içinde sorun çıktı. Çünkü kiliseyi kutsal kitabın önüne koymaya çalıştılar. Kilise adetleri, kilisedeki törenler, kilisenin başındaki adam, bunlar kutsal kitabın önüne geçmeye başladı. Ama bu doğru değildi. Her şeyin önünde kutsal kitap olmalıdır. Kutsal kitapla değerlendirmeliyiz. Kutsal kitabımız içinde özellikle eski ahitte bazı öyküler bulunur. Bunları alegorik alabilirsiniz, literal alabilirsiniz. Yani bu bir mecazdır, benzetmedir olabilir veya tarihsel bir olaydır olabilir. Bu konuda katı değiliz ama bir ahlak kitabı olarak da alabilirsiniz. İnsan ilişkileri konusunda merak ettiğiniz her şeyi içinde bulabilirsiniz. Her durumla ilişkili olarak. En basitinden mesela arkadaşıma nasıl davranayım veya kilisede nasıl davranayım, eşime nasıl davranayım. Çok kolay bakalım bir ayet var, ünlü bir ayet. Matta 7-12. Bu sözü çok duymuşsunuzdur ama bu söz ilk kez Mesih İsa'dan çıktı. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Gayet güzel ve açık. Eğer bunu gerçekten anlar ve yaşamınızda uygularsanız kimseyi kırmazsınız. Kimse de sizi kırmak durumunda kalmaz. Yani umarım makul insanlarla birlikteyseniz onlar da sizi rahatsız etmeye kalkmazlar. Bu kadar basit. Kutsal yazılar kısa ama doğru olanı söylüyor. Nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran. Üstünlük taslarsan bunu kabul etmeyen insanlar seni incitebilir. İnsanları küçük görürsen onlar da sana karşı tavır alırlar. İnsanlarla sert konuşursan, onları üzersen bundan kırılırlar ve sana cephe alırlar. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran. Çünkü peygamberler bunu söylemek için dünyaya geldi. Bütün ahlakın özü ve özeti budur. Bu aynı zamanda bir tarih kitabıdır. İlginçtir. Ben de bunu öğrendiğim zaman şaşırmıştım. Ama bugün artık gerçek kabul edilen bazı uygarlıklar var. Asur uygarlığı, Hititler bizim ülkemizde yaşadılar. Bunlar kutsal kitapta geçer. Yalnız 19. yüzyıla kadar bu uygarlıklardan kimsenin haberi yoktu. Çünkü hiçbir izi kalmamıştı. Ve pozitivistler şöyle diyorlardı. Yani o zamanki her şeyi akılla çözen ve Hristiyanlığa biraz karşı olan, Tanrı'dan, Tanrı düşüncesinden hoşlanmayan insanlar şöyle diyorlardı. Hititlerden bahsediyor. Öyle bir halk yok ki. Hiç olmadı. Bu şey gibi, Atlantis gibi bir şey, bir efsane. Kutsal kitaptaki bir efsane. Asur. Hiç yoktu, duymadık. Uygarlık Mısır'da Yunanistan'a, oradan Roma'ya geçti. Böyle şeyler yoktu. Bunlar İsraillilerin uydurmaları, bu kitapta yazan şeyler gerçek değil. Ve bunun arkasından ateizm akımı doğdu. Bir ara Batı'da bayağı etkiliydi ama şurası çok ilginç. Bazı insanlar kazılar yaptılar ve bir baktılar ki Babil diye bir şehir gerçekten varmış. Şimdi Babil'in var olduğundan kuşku duyan var mı? Babil hiç olmadı. O bir efsaneydi. Kaf Dağı gibi, Atlantis gibi hiç yoktu diyemiyoruz. Çünkü Babil var, varmış ve Babil zaten kutsal kitapta anlatılıyor. Hititler aynı şekilde. Çorum, Ankara o yörelerde merkez kurmuşlar. O da hiç bilinmiyordu. Gene kazılar yapıldı, bakıldı. O bulunan taşlar okunabildi. Ve Hititler gerçekten varmış. Demek ki kutsal kitap doğru yazmış. Demek ki. Ve evet sonra o taşlar okundukça, çivi yazılı taşlar, burada anlatılan olaylara uygun olduğunu gördüler. Bu da çok ilginç. Kral isimleri, olaylar. Evet. O zaman bu doğru yazıyormuş. Ama ben gene de Tanrı kısmını kabul etmiyorum. Tamam, Hititler, Asurlar, bu olaylar hepsi oldu. Musa da, o da öbürkü de yaşadı, tamam. Yalnız Tanrı'yı kabul etmek istemiyorum. Olabilir, biz kabul ediyoruz. Şimdi bir de bir kitabı, ilginç bir şey, değerlendirirken, onun hakkında negatif, doğrulayıcı şeyler olmasını bekleriz. Şimdi Eğer bir kitap kurguysa, mesela romansa, diyelim ki baş karakter Tarzan, onun bir de Jane'i olur değil mi? Şimdi Jane bir tanedir. O romanda başka kadınlar varsa onlar Jane olmaz. Çünkü karışır. Karakterleri birbirine karıştırırız. Ama İsa Mesih'in İncil'ine bakıyoruz. Herkes Meryem. Annesi Meryem, Magdalena Meryem, Marta'nın kardeşi Meryem. Daha da var galiba. Var. Herkes Meryem. Bu rastlantı tabii. Yani kilisemizde de 5 tane Ayşe olabilir. Normal. Ama kurgu olursa hiçbir kurgu hazırlayan, uyduran adam böyle yapmaz. Herkese başka isim verir ki karakterleri tanıyalım. Evet. Bu güzel bir şey. Peki kutsal kitapla ilişkimiz nasıl olur? Nasıl olmalı? Tanrı ile ilişkimiz gibi olmalıdır. Çünkü Tanrı ile böyle ilişki kuruyoruz. Biz Tanrı'ya dua ederiz ilişki için ve Tanrı bize kutsal kitap aracılığıyla konuşur. Kutsal kitapta okuduklarımızı nasıl içselleştirebiliriz? Kutsal kitapla nasıl kişisel bir ilişki kurabiliriz? Bu her imanlıya verilmiş bir ayrıcalıktır ve gerçekten sizler için geçerlidir. Kutsal kitap sizinle arasında bir ilişki kurar. Onu eğer üzerine odaklanarak okursanız, belli bir konuda da kafanızda soru işareti varsa, kutsal kitap kendisini size açar ve sizle iletişime geçer. Oradaki ayetler size tam da ihtiyacınız olan şeyi söyler. Buna iman ederiz. Çünkü kutsal kitapla iletişim kurabilmemiz için bizdeki kutsal ruh ile bu sağlanır. İmanlılara vaftiz anında verilen kutsal ruh ile kutsal kitap bağlantı kurabilmemizi sağlar. Tıpkı bilgisayara bir şey bağladığımız zaman onunla ilgili bir de yazılım yükleriz ki bilgisayar ve o alet birbirini tanısın. İşte kutsal ruh, kutsal kitapla aramızdaki bağlantıyı kuracak olan şeydir. Yani elektrikli cihazı birize takmanız gerekir ki çalışsın. Bizi de kutsal ruha bağladığımız zaman kutsal kitapla ilişkimiz olabilir. Kişisel bir ilişkimiz olabilir kutsal kitapla. Ve bu yüzden planlı ve doğru bir şekilde okunması önemlidir. Bizimle sohbet edebilir, bizimle konuşabilir, üzerine yoğunlaştığımız zaman bize fikir verebilir. Bu işte bizim içimizdeki kutsal ruh ve kutsal kitabın uyumu sayesinde olur. Timoteus şöyle dedi, 2. Timoteus'ta Pavlus şöyle dedi, 3.16. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Azarlanmaya da gerek duyabilir bazen insan. Hatalı bir iş yaptıysak, evet Tanrı'nın hoşuna gitmeyecektir. Rab bundan hoşlanmayacaktır ve orada sözler vardır. Davut bile böyle yaptı. Peygamberler bizim inancımızda kutsal ve günahsız değildir. Hata yapabilir ve hata yaptığı zaman Tanrı da onlara bunu gösterir ve bedelini de ödetir. Davut bile uyarılmıştı. Şunu söyleyebiliriz o zaman, ihtiyaç duyacağınız her söz kutsal kitapta bulunur mu? Bence bulunur. Neden? Yani burada bir şey yapmayı teknik bilgi anlamında değil ama bir şeyi nasıl yapacağınızı, hangi yürekle yapacağınızı, nasıl başlamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Borsaya gireyim mi diye kafanızda bir soru işareti varsa, borsaya yatırım yapayım mı, o konuda bir cevap istiyorsanız bulabilirsiniz. Onu da bulursunuz. Ama şu önerilmiştir kitapta, ta Adem bahçesinde insana çalışarak kazanmak emredildi. Alın teriyle çalışarak kazanmak. Çalışmak ve kazanmak kötü değildir, iyidir. Ancak bunun için yaşamak yanlıştır. Para için yaşamak yanlıştır. Çünkü para ancak bir araçtır. Amaç olamaz. Daha çok para, daha çok para için yaşanmaz. Evet, iyi ve güzel yaşayacağız elimizden geldiği kadar ve işlerimizde Rabbin görkemi görünecek. Bu çok güzel bir şey. Ve gerçek imanlılar bu yüzden yeryüzünde daha çok başarılı olmuşlardır. Çünkü iyi çalışırlar, tutumludurlar ve beceriklidirler. Çünkü işleri iyidir, iyi bir zihniyetle yapılır. İsa Mesih bize çilecilik de önermiyor. Çilecilik, yani asketizm, acı çekmek hiç yoktan, gereksiz yere kendini kırbaçlamak, hapsetmek, aç kalmak bize önermiyor. Çünkü bizim yerimize o bunları zaten yaptı. Zaten acıyı çekti. Bizim durduk yere kendimize acı vermemiz, çile çekmemiz gerekmiyor. Ama lüks ve şatafat içinde yaşamamız da önerilmiyor. Her zaman dengeli olmak, her zaman düşünceli hareket etmek gerekir. Bu yüzden borsa konusuna gelince ne demiştir İsa Mesih? Hiç kimse iki efendiye birden kulluk edemez. Ya Tanrı'ya kulluk edeceksin ya paraya. Eğer paraya kulluk ediyorsan Tanrı'nın gerçek bir evladı olamazsın. O zaman demek ki para konusunda, iş konusunda bu işi çok abartmadan ve parayı putlaştırmadan yapmalıyız. Kutsal kitap. Peki ilk işaretini İbrahim'e verdiği zaman henüz kutsal kitap ortada yoktu. Ama bu sözler hatırlanacak ve Musa tarafından kayda geçirilecekti. Kimler kurtulacaktır? Galatyalılar 3:8'e bakarsak kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Burada şunu görüyoruz, Rab için bütün uluslar kurtulacak değerdedir. Hiçbir ulus aşağılık değildir, hiçbir insan kurtarılmaya layık değildir denemez. Hiçbir cins, tür ayrımı yapılamaz. Tanrı'nın gözünde her ulus, her birey değerlidir ve Rabbin kuzusudur. O yüzden çok değerlidir. Yeri geldiğinde Rab 99 kuzuyu bir kenara bırakır, kaybolan tek bir kuzusunun peşine koşar. O yüzden şunu hiç unutmayalım, o ulus bizden daha imanlıdır, biz adam olmayız diye bir şey yok. Rab için herkes, iman eden herkes kurtulacaktır. Her ulus, her oymak Rab'be gelebilecektir. Denildiği gibi Romalılar 3:22, Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar, hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Burası imanımızın da özüdür aynı zamanda, karşılıksız olarak aklanmak. Ben çok çalıştım, çok iyi işler yaptım, çok değerliyim, 5 tane kilise yaptırdım, o zaman Rab beni kurtaracaktır diyemem. Çünkü ben ne yaparsam yapayım Rab'be ulaşamam. Rab gelip beni kurtarır. Burası çok önemli. İyi işler yapacağız mı? Tabii ki yapacağız. Çünkü Tanrı bizlerin içini sevgiyle doldurur. Kutsal Ruh'u aldığımız zaman o sevgi ve sevinç de gelir. Ve iyi işler yaparız. Bu kendiliğinden olur. Güneşin doğması gibi, bir cismin yere düşmesi gibi normaldir, kendiliğindendir. kalkıp da iyi olmak için iyi iş yapmak doğru değildir. Rabbin gözünde de anlamlı değildir. Çünkü ne kadar iyi olursak olalım, Rabbe layık olamayız. Rab bizi kabul eder. Bu yüzden burası çok önemli ve imanımızın özüdür. Rab bizi karşılıksız olarak kurtarır. Çünkü yapacağımız hiçbir iş Rabbin gözünde değerli olamaz. 500 bin tane kilise yaptırsam, yeryüzünü dev bir katedrale çevirsem ne kıymeti var? Yeryüzündeki bütün hayvanları kurban etsem, canlıların soyunu tüketsem kurban olarak ne kıymeti olabilir? Kendimi kurban etsem ne kıymeti olabilir? Rab için ne ifade eder ki bu? Yani çok büyük bina yaptın, çok güzel, aferin, seni sevdim. Ne diyecek? Hayır, Rab karşılıksız kurtarıyor. Bir şey yapmanız gerekmiyor. Rab sizi seviyor zaten. Hangi evlat ailesi tarafından sevilmez ki? Ne yaparsanız yapın, Rab sizi sever. Yeter ki ona gelin. Yeter ki ona gelmek isteyin. Bizler buna inanıyoruz. Biz Rabbi İsa Mesih'i Rabbin oğlu ve kurtarıcımız olarak kabul ettik. Ona iman ettik. Onun adını ve kimliğini aldık. Ve Rab bizleri, kendi evlatları, kendi ailesi olarak karşılıksız olarak kurtardı. Bu şuna benziyor. Sözlerimi bitireceğim. Bazen pahalı bir restorana gidersiniz, yersiniz, içersiniz. Alkol de varsa biraz kaçırabilirsiniz. Ama hesap istediğiniz zaman mutlaka ayılırsınız. Şimdi nasıl bir para gelecek acaba? Ve ben bunu nasıl ödeyeceğim? Cebimdeki para yeter mi? Acaba fazla bir şey yazdılar mı? Keşke o şişeyi söylemeseydik. Kredi kartı limitim ne durumda? Ama birden garson gelir der ki sizin hesap ödendi. Kim? İsa Mesih ödedi. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok ki. Siz gidebilirsiniz. İşte bu. Bizim kurtuluşumuz budur. Yeryüzünde ne yaptık, ne ettik? Hepsinin bedelini İsa Mesih ödedi ve bizi karşılıksız kurtardı. O zaman hesap ödendi. Tamamlandı. Yapmamız gereken nedir? Rab'de kalacağız. Son güne kadar, zamanın son gününe kadar ve yeryüzünde bulunduğumuz her an Rab'de kalacağız. Çünkü ona aitiz, ondan geldik, ona döndük. Hamdolsun. Ve bunun için Rabbin sözü şudur. Gidin beni insanlara anlatın. Bugün burada yaptığımız şey de budur. İnsanlara anlatıyoruz. Çünkü Rabbin kapısı her zaman herkes için açıktır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.